Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım. 9. bölüm. Beni niçin üzüyorsun Dallas? Kendisini sevmeyenlerin Diken Berensky adını taktığı baş teknisyen Dicky Berensky, beyaz gömleğinin içine büzülmüş, bir makbulün mahrem yerinden alınmış bir kılı inceliyordu. Baş belası bir canavar olmasının yanı sıra titiz bir adamdı. Çok yavaş çalışırdı ama onun değerlendirmeleri mahkemelerde hemen hemen her zaman itibar görür, doğru kabul edilirdi. Bu da onun polis örgütünün ve adli laboratuvarın en iyisi olarak kabul edilmesini sağlamıştı. Görmüyor musun? Buraya gömülmüş çalışıyorum. Tanrım! Bir örümceğin bacaklarını andıran hareketli parmaklarıyla mikroskop gözlüğünün üstündeki halkaları çevirerek camları odakladı. Bize 10 cinayet, 6 tecavüz, bir yığında şüpheli ölüm geldi. Birçok noktada enine boyuna düşünüp karar vermek durumundayız. Ben Allah'ın belası bir robot değilim ki. İv, robota en yakın insan sensin diye mırıldandı. Duvarları beyaz boyalı, antiseptik kokan laboratuvara gelmekten hoşlanmazdı. Burası tıpkı bir hastaneye benziyordu. Hatta daha beterdi. İnceleme. Maksimum güç kullanarak ölüme neden olan her polis incelemeye alınmak zorundaydı. Evin bu alışılmış uygulama konusundaki deneyimi hiç de hoş değildi. Bana baktı ki bu cinayetin kanıtlarını incelemek için bol vaktin vardı. Bol vaktim vardı, öyle mi? Çalıştığı tezgahın başından doğrulup biraz geriledi. Mikroskop gözlüklerinin arkasındaki gözleri baykuş gözleri gibi yırtıcı ve kocamandı. Sen ve kentteki bütün polisler yürütmekte olduğunuz soruşturmalarla ilgili kanıtların öncelikli olduğunu sanıyorsunuz. Elimizdeki bütün işleri bırakıp her anımızı sizin kanıtlarınızı adamamızı bekliyorsunuz. Isı arttığı zaman ne oluyor biliyor musun Dallas? İnsanlar yüksekten uçmaya başlıyor. Olan bu. Onları yükseklerden aşağı indirmek gerek. Ben ve ekibimse kılı 40 yararak çalışmak zorundayız. Bu da zaman alıyor. Sesi ağlamaklıydı. Eve dişlerini sıktı. Cinayet masasının soluğu ensemde. Yasa dışı uyuşturucular bürosuysa Allah'ın belası bir torba toz yüzünden bir an bile peşimi bırakmıyor. Sana ilk ulaştığımız bilgileri verdik. Sonucu öğrenmek istiyorum. Henüz sonuca ulaşmış değiliz. Sarkık dudaklarını büzerek arkasını döndü ve elindeki kılı büyüterek ekranda görüntüledi. Bunun DNA'sını saptamayı bitirmek zorundayım. Eve onun nasıl etkileyeceğini biliyordu. Bundan hoşlandığı söylenemezdi ama biliyordu. Yarınki Yankee Red Sox maçına 2 kişilik loca biletim var, dedi. Dicky'nin parmakları kontrol düğmelerinin üstünde yavaşça kımıldadı. Loca bileti mi? Evet, 3. kısımda. Adam çevresine bakıp odayı gözden geçirmek için mikroskop gözlüklerini çıkardı. Diğer teknisyenler kendi bölmelerinde çalışıyorlardı. Belki sana biraz daha bilgi verebilirim. Ayağının bir hareketiyle taburesini başka bir ekranın önüne kaydırdı. Tedbirli davranarak klavyeyi kullandı ve dosyayı ekranda görüntüledi. Ekranı gözleriyle tararken trompet çalar gibi parmaklarıyla yavaşça önündeki tezgaha vuruyordu. Burada bir sorun var. Görüyor musun? Şuradaki element. Bu Eve için renklerden ve yabancı işaretlerden başka bir şey değildi. Ama veriler ekranı kaplayınca homurdanmaya başladı. Bu Rourke'un ünitesinin bile tanımlayamadığı o bilinmeyen olmalı diye düşündü. Şu kırmızı şey mi? Hayır. O bildiğimiz standart amfetamin. Aynı şey Zeus'ta, Buz'da ve Smiley'de de var. Onun türevlerini piyasada satılan bütün uyarıcılarda bulabilirsin. Benim dediğim şu. Kısa, kıvrık, yeşil bir işareti gösterdi. Peki o ne? İşte asıl soru bu Dallas. Bunu daha önce hiç görmedim. Bilgisayar onu tanımlayamıyor. Büyük bir olasılıkla onun başka bir gezegene ait bir element olduğunu tahmin ediyorum. Bu da riski artırıyor, öyle mi? Başka bir gezegenden bilinmeyen bir elementi dünyaya getirmek 20 yıl ağır hapisle sonuçlanabilir. Peki onun ne gibi etkileri olduğunu söyleyebilir misin? Bu konuda çalışıyorum. Anti-aging ilaçlarının bazı niteliklerine ve aynı enerji sağlayıcı elementlere sahipmiş gibi görünüyor. Ama bu element, tozun içinde bulunan diğer kimyasal maddelerle karışınca bazı kötü yan etkileri ortaya çıkıyor. Sana gönderdiğim raporda bunların çoğunu yazdım. Cinsel isteğin artması, bu kötü bir şey değil ama peşinden psikolojik iniş çıkışlar geliyor. Fiziksel gücün artması ile birlikte kişi kontrolünü kaybediyor. Bu her ne haltsa, gerçekten de merkezi sinir sisteminde cirit atıyor. Bir süre kendini harika hissediyorsun. Hiçbir şeyin sana zarar veremeyeceğinden emin oluyorsun. Tavşanlar gibi sürekli sevişmek istiyorsun. Ama sevişmek istediğin insanın buna istekli olup olmaması umurunda değil. Aniden ve yoğun biçimde krize giriyorsun. İnsanı bundan kurtarabilecek biricik şey bir doz daha almak. İlacı almaya devam et. Al ve yukarı doğru uç. Sonra aşağı doğru pike yap. Bunun sonunda sinir sistemi çıldıracaktır hiç kuşkusuz. Sonra da ölürsün zaten. Bunların büyük bir kısmı bana verdiğin raporda var. İşte şu element X'e takıldım. Şu kadarını söyleyebilirim ki güneybatıda görülen geniş yapraklı bir bitkiden yapılan ilaçlara benziyor. Benzer bir bitkiden yapılmış olmalı. Kızılderililer bu bitkinin yapraklarını tedavi amacıyla kullanırlardı. Ama o bitki zehirli değildir. Buysa zehirli. Yani bu bir zehir mi? Tek başına ve yeterli miktarda alınırsa zehir yerine geçer, evet. Yanaklarını şişirdi. Başka bir gezegende yetişen melez bir bitki gibi. Şu anda daha fazla bir şey bilmiyorum. Senin ve Yasa Dışı Maddeler Bürosu'nun beni sıkıştırmanız cevabı daha çabuk bulmamı sağlayamaz. Bu soruşturmanın Yasa Dışı Maddeler Bürosu ile ilgisi yok. Bu soruşturmayı ben yürütüyorum. Bunu onlara söyle. Söyleyeceğim. Bana baktı ki Pandora'nın kanındaki zehri öğrenmek istiyorum. Bu benim işim değil Dallas. Bu iş Suzy Q'ya verildi ve o 24 saat izinli. Baş teknisyen sensin Dicky ve bu rapora ihtiyacım var. Durup bekledi. Şu loca biletleriyle birlikte soyunma odalarına da 2 tane giriş izni var. Tamam, ekibimin çalışmalarını denetlemenin bir zararı olmaz. Şifresini sonra da dosyanın adını yazdı. Dosyanın güvenliğini sağlamış, aferin ona. Baş teknisyen Berenski, Pandora dosyasının güvenlik duvarını aşmak istiyor. Dosya numarası 5-6-3-9-2-2-H. Sistem sesi tanıdı. Kanda bulunan zehirleri göster. Kandaki zehir analizleri halen devam etmektedir. İlk sonuçlar ekranda görüntüleniyor. Dicky, çok fazla içmiş diye mırıldandı. En iyi cinsten Fransız şampanyası. Büyük bir olasılıkla mutlu ölmüştür. Dom Perignon 1955'e benziyor. Aferin Suzy Q'ya, iyi çalışmış. Pandora şampanyanın yanında bir miktar toz da çekmiş. Bu kız eğlenmeyi seviyormuş anlaşılan. Bu toz Zeus'a benziyor. Yok, hayır. Dicky, tedirgin olduğu ya da anlayamadığı bir şeyle karşılaşıp şaşaladığı zaman öne doğru eğilip kamburunu çıkarırdı. Yine öyle yaptı. Bu da ne? Bilgisayar elementlerin ayrıntılarını vermeye başladığında Dicky parmağının bir hareketiyle onu durdurdu ve raporu klavyeyi kullanarak incelemeye başladı. Burada bir karışıklık var diye mırıldandı. Saçma bir şey. Parmakları klavyenin üstünde ilk resitalini veren usta bir piyanistin parmakları gibi hareket ediyordu. Yavaş, tedbirli ve kendinden emin. Dallas ekranda sembollerin ve şekillerin belirdiğini, dağıldığını ve tekrar biçimlendiğini görüyordu. O da zehri tanımıştı. Aynı şey dedi. Gözleri çelik gibi soğuktu. Suspus oturan Peabody'ye baktı. Aynı madde. Dicky, öyle bir şey söylemedim diye onun sözünü kesti. Sus ve işimi bitirmemi bekle. Eve, aynı diye tekrarladı. X elementinin yeşil kuyruğuna kadar aynı. Sana bir şey soracağım Peabody. Güçlü bir top modelle ikinci sınıf bir muhbirin ortak noktası ne olabilir? İkisi de öldü. Birinci soruya doğru cevap verdin. İkinci soruyu cevaplamayı da deneyip başarını ikiye katlamak ister misin? İkisi de nasıl öldü? Peabody'nin dudaklarında küçücük bir gülümseme belirir gibi oldu. Birisi onları öldüresiye dövdü. Şimdi büyük ödüllü üçüncü soru. Görünüşte birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan bu iki cinayet arasındaki bağlantı nedir? Peabody ekrana baktı. X elementi dedi. Olduğumuz yerde sayıyoruz Peabody. Raporu benim büroma gönderdi ki. Adam başını kaldırıp ona bakınca benim büroma diye tekrarladı. Yasa dışı maddeler bürosu ararsa onlara bildiğinden başka bir şey öğrenemediğini söylersin. Bana bak, verileri saklayamam. Doğru. Eve topuklarının üstünde döndü. Saat 5'e kadar sana maç biletlerini göndereceğim. Cinayet masasının bulunduğu bölüme gitmek için havada yürüyen kaldırımı tercih ettiler. Yolda Peabody, kurbanın dairesindeyken bunu biliyordun dedi. Kutuyu bulamadın ama içinde ne olduğunu biliyordun. Eve, şüpheleniyordum diye düzeltti. Yeni bir tür. Pandora onu herkesten saklama konusunda titizlik gösteriyordu. Cinsel performansı ve gücü artıran bir madde. Saatine baktı. Şansım yaver gitti. İki soruşturmayı birden yürüttüğüm için iki cinayet de aklımdaydı. Önce acaba ikisini birbirine mi karıştırıyorum diye endişeleniyordum. Sonra düşünmeye başladım. İki cesedi de gördüm Peabody. İkisinde de aynı aşırı saldırganlık ve vahşet vardı. Bence bunun şansla ilgisi yok. Ben de her iki cesedi de gördüm ama aralarında bağlantı kurmak hiç aklıma gelmedi. Senin 6 adım arkandan geliyorum. Çabuk öğreniyorsun. Eve asansöre binip kendi bürosunun bulunduğu kata çıkmak için yürüyen kaldırımdan indi. Bu konuda kendini suçlama Peabody. Benim bu meslekteki deneyimim seninkinden 2 misli. Cam asansör kabinine bindiler. Asansör yükselirken Peabody aşağıdaki kentin görüntüsüne ilgisizce baktı. Niçin bu soruşturmalarda beni kendine yardımcı olarak seçtin? Yeteneğin var, akıllı ve cesursun. Feeney de beni yardımcı olarak seçtiğinde aynı şeyleri söylemişti. O da bir cinayet soruşturmasıydı. İkinci cadde 25. sokaktaki gökyüzü rampasından aşağı atılarak öldürülmüş 2 genç söz konusuydu. O olayda ben de düşe kalka Feeney'in 6 adım arkasından gidiyordum. Ama sonunda ona yetiştim. Cinayet masasında çalışmak istediğini nasıl anladın? Eve asansörden indi. Koridor boyunca bürosuna doğru ilerlemeye başladı. Çünkü ölüm her zaman bir hakarettir. Biri onu çabuklaştırdığı zaman bu en büyük hakarettir. Gel Peabody, kendimize birer fincan kahve alalım. Durumu kumandana bildirmeden önce raporumu hazırlamak istiyorum. Bir şeyler yiyecek vaktimiz yok, değil mi? Eve başını ona çevirip gülümsedi. Robot aşçımda ne var bilmiyorum ama... Odasına girip Castro'nun çalışma masasının başında oturduğunu görünce sustu. Adam, kot pantolonunun içindeki uzun bacaklarını ileri doğru uzatmış ve sağ bileğini sol bileğinin üstüne atmıştı. Jake T. Castro, evinde gibisin. Seni bekliyordum sevgilim. Eve göz kırptı, sonra Peabody'ye insanın içine işleyen bakışlarla bakıp gülümsedi. Selam Didi. Eve, Didi de ne demek diye mırıldanarak kahve ısmarlamak üzere yürüdü. Selam Teğmen. Peabody'nin sesi çelik gibi sertti ama yanakları pembeleşmişti. Doğrusu şanslı bir adamım. Birlikte çalıştığım 2 meslektaşım zeki olmakla kalmıyor, ikisinin de seyrine doyum olmuyor. Ben de bir fincan kahve alabilir miyim Eve? Koyu, sütsüz ve şekerli. Kahve alabilirsin ama seninle konuşacak zamanım yok. Yapmam gereken işler ve 2 saat sonra da bir randevum var. Sana engel olmam. Ama Eve ona kahve fincanını verdiğinde yerinden kıpırdamadı. Diken Benedict'i ateşlemeye çalışıyorum. Bu herif 3 bacaklı bir kaplumbağadan daha ağır. Bu soruşturmayı sen yürüttüğüne göre bana o tozdan bir numune verirsin diye düşündüm. Arada sırada kendilerine iş verdiğim özel bir laboratuvar var. Çok hızlı çalışıyorlar. Bunu dışarı çıkartmak istemiyoruz Castro. Bu laboratuvar, Yasa Dışı Maddeler Bürosu tarafından onaylanmış bir kuruluştur. Biz derken cinayet masası demek istedim. Dicky'ye biraz daha zaman tanıyalım. Bu umur kaçmıyor. Bu soruşturmanın sorumluluğu sende. Ben sadece işi bir an önce bitirmek istedim. Mide bulandırıyor. Bu kahve mükemmel. Gözlerini kapayıp içini çekti. Ah şu kadınlar. Tanrım, bunu nereden buldun? Altın değerinde bu kahve. İlişkilerim aracılığıyla. Ah, evet elbette. Şu zengin nişanlın. Kahveden bir yudum daha aldı. Hiçbir erkek seni soğuk bira içip taco yemeye davet ederek başarıya ulaşamaz. Benim içkim kahvedir Castro. Haksız değilsin. Hayran hayran Peabody'ye baktı. Ya sen, Didi, soğuk bira içmek hoşuna gider mi? Peabody kekelemeye başlamıştı ki Eve, memur Peabody görevde dedi. İşimiz var, Casto. Evet, sizi işinizle baş başa bırakayım. Bacaklarını toparlayıp ayağa kalktı. Görev saatin sona erince bana telefon etsene, Didi. Rio Grande'nin bu tarafındaki en iyi Meksika yemeğini yapan bir lokanta biliyorum. Sen de Eve, eğer şu numunenin analizini bir an önce yaptırmama izin verme konusunda fikrini değiştirirsen bana haber ver. Casto dışarı çıkınca, Eve, kapıyı kapat Peabody, dedi. Ağzından akan salyayı da sil. Peabody dehşete kapılmıştı. Elini kaldırdı ama çenesinin kuru olduğunu anlayınca gülmedi. Hiç de komik değil efendim. Şu efendimi bırak. Kendisine Didi diye hitap edildiğinde cevap veren insan onurundan kaybeder. Eve, Casto'nun ısıttığı koltuğa çöktü. Bu adam ne istiyordu? Bana kalırsa ne istediğini açıkça söyledi. Hayır, bu onun buraya gelmesi için yeterli bir neden değil. Öne doğru eğilip bilgisayarını açtı. Güvenlik duvarı zorlanmamıştı. Dosyalarımı karıştırdıysa bile anlaşılmıyor. Dosyalarını niye karıştırsın? O çok hırslı biri. Eğer soruşturmasını benden önce tamamlayabilirse bu onun için çok iyi olur. Zaten yasa dışı maddeler bürosu hiçbir şeyi paylaşmak istemez. Peabody kuru bir sesle, ''Cinayet masası ister mi?'' diye sordu. ''Elbette hayır.'' Eve ona bakıp sırıttı. ''Gel şu raporu yazalım. Başka bir gezegenden bir zehir uzmanı isteyeceğiz. Bütçede açacağımız deliği savunmamız gerekiyor.'' Yarım saat sonra polis ve güvenlik kuvvetleri başkanının bürosuna çağrıldılar. Eve, Başkan Tibble'dan hoşlanırdı. Hala bir politikacıdan çok polis gibi çalışan ve polis gibi hisseden cesur bir beyni ve kalbi olan iri yarı bir adamdı. Eski başkanın arkasında bıraktığı pis kokulardan sonra kent ve güvenlik örgütünün Tibble'ın beraberinde getirdiği taze ve serin havaya ihtiyacı vardı. Ama başkanın yanına girip de Casto ile amirini görene kadar Eve'in oraya niçin çağrıldıkları konusunda hiçbir fikri yoktu. ''Lütfen oturun.'' Tibble eliyle koltukları gösterdi. Eve, kumandan Whitney'in yanındaki koltuğa oturdu. ''Başkan, bir anlaşmazlığı çözmemiz gerekiyor.'' diye söze başladı. ''Bu konuyu hemen ve kesin olarak çözümlemek durumundayız. Temen Dallas, siz Johansen ve Pandora cinayetlerinin soruşturmasını yürütüyorsunuz değil mi?'' ''Evet efendim. Johansen benim muhbirlerimden biri olduğu için cesedini teşhis etmek üzere çağrıldım.'' Pandora cinayetine gelince beni cinayet yerine Mavis Freestone çağırdı. Kendisi bu cinayette zanlıdır. İki dosyada henüz açık. Soruşturmalar devam ediyor. Memur Peabody yardımcınız, öyle değil mi? Onun bana yardımcı olarak verilmesini istedim ve kumandanımdan her iki soruşturmada da onunla çalışmak konusunda yetki aldım. Pekala. Temen Casto. Johansen sizin de muhbirlerinizden biriydi, öyle mi? Evet öyle. Onun cesedi bulunduğunda ben başka bir soruşturma yürütüyordum. Bana hemen haber verilmedi. Ve haberiniz olduğu zaman yasa dışı maddeler bürosuyla cinayet masası işbirliği yapma konusunda anlaştılar, öyle mi? Evet anlaştık. Ancak kulağıma gelen son haberler bu soruşturmaların ikisini de yasa dışı maddeler bürosunun görev kapsamına sokuyor. Eve onun sözünü keserek bunlar cinayet dedi. Casto her zaman yaptığı gibi gülümseyiverdi. Yasa dışı maddeler bu iki cinayeti birbirine bağlıyor dedi. Son laboratuvar raporu Johansen'in odasında bulunan maddenin Pandora'nın kanında da bulunduğunu gösteriyor. Bu madde bilinmeyen ve henüz adı konmamış bir element içeriyor. 6. madde 9. bölüm 5 şıkkı bu tür soruşturmaların yasa dışı maddeler bürosunun görev alanı kapsamında olduğunu öngörüyor. Eve, daha önce başka bir büro tarafından soruşturma başlatılmamışsa diye düzeltti ve kendini derin bir nefes almaya zorladı. Bu konulardaki raporum bir saat içinde tamamlanmış olacak. İstisnalar her zaman geçerli değildir Teğmen. Gerçek şu ki cinayet masası, bilinmeyen bir elementi araştıracak personel, deneyim ya da olanaklara sahip değil. Bunlar yasa dışı maddeler bürosunda var. Üstelik verileri büromuzdan saklamanın işbirliği ruhuna aykırı olduğu kanısındayım. Raporum hazır olduğunda büronuza ve Teğmen Casto'ya birer kopya verilecek. Bu soruşturma, Whitney onun sözünü kesmek için elini kaldırdı. Soruşturmaları Teğmen Dallas yürütüyor dedi. Bu soruşturmalar yasa dışı maddelerle ilişkiliyseler de cinayet soruşturmalarıdır ve Teğmen işin bu yanını takip etmektedir. Castro'nun gülümsemesi kaybolmuştu. Polis merkezinde herkes sizin Teğmen Dallas'a ne kadar değer verdiğinizi bilir dedi. Teğmen'in sicili göz önüne alındığında ona değer vermekte haklı olduğunuz belli oluyor. Bizim Başkan Tibble'la bu toplantıyı yapmak istememizin amacı bu soruşturmaların öncelikle hangi büronun görev alanına girdiğinin saptanmasıdır. Benim sokakla ilişkim daha fazla. Birçok kimyasal madde tüccarı ve satıcısı tanıyorum. Sivil polis olarak çalıştığım dönemlerde birçok laboratuvar, fabrika ve imalathaneye girip çıktım. Teğmen bunları bilmez. Buna ek olarak da Pandora cinayetinin zanlısı var. Eve söze karıştı. Bu zanlının Johansen'le uzak ya da yakın hiçbir ilgisi yok. Bu iki insanı aynı katil öldürdü, Başkan Tibble. Başkanın gözleri soğuktu. Teğmen'in söylediklerine katılıp katılmadığı konusunda en küçük bir belirti yoktu bakışlarında. Böyle mi düşünüyorsunuz Teğmen? Bu benim profesyonel görüşüm efendim. Nedenlerini raporumda açıklayacağım. Yasa dışı maddeler bürosu amiri, başkanım, zanlının Teğmen Dallas'ın yakını olduğu herkesçe biliniyor diye terslendi. Onun bu soruşturmanın üstüne bir kuşku bulutu örtmek istemesi doğal karşılanmalı. Zanlı yakın arkadaşıyken Teğmen'in profesyonel görüşü nasıl doğru olabilir? Tibble, evin patlamasını önlemek için parmağını havaya kaldırdı. Kumandan Whitney, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben Teğmen Dallas'ın görüşlerine her zaman güvenirim. O görevini yapacaktır. Başkan, size katılıyorum kumandan dedi. Saflarımızda sadakatsizlik olacağına ihtimal vermiyorum. Yumuşak bir sesle konuşmuştu ama bu sözlerin kimi can evinden vurmak amacıyla söylendiği belliydi. Şimdi iki büronun da haklı olduğu noktalar var. İstisnalar her zaman geçerli değildir. Üstelik burada en az iki ölüm vakasında karşımıza çıkan tanımlanmamış bir madde söz konusu. Hem Teğmen Dallas'ın hem de Teğmen Castro'nun sicilleri örnek gösterilecek nitelikte. Eminim ikisi de bu soruşturmaları en iyi şekilde yürütebilecek yetenek ve deneyime sahipler. Bana katılıyor musunuz kumandan? Evet efendim, ikisi de kusursuz birer polis. O zaman birbirlerine oyun oynayacaklarına işbirliği yapmalarını öneriyorum. Soruşturmaları Teğmen Dallas yürütmeye devam etsin ve Teğmen Castro ile bürosuna bütün gelişmeler konusunda bilgi versin. Kabul ediyor musunuz yoksa Hazreti Süleyman gibi sizi bebeği ikiye bölmekle mi tehdit edeyim? Başkanın yanından çıkarken Whitney, şu raporu tamamla Dallas diye söylendi. Bir daha sefere Diken Benedict'e rüşvet verdiğinde de daha dikkatli ol. Tamam efendim. Kolunu tutan eli gördü ve başını kaldırıp Teğmen Castro'ya baktı. Castro, bunu yapmak zorundaydım dedi. Amirim topa iyi vurup hızlı koşan beyzbolcuları sever. Castro'nun beyzboldan söz etmesi Eve'in dikkatinden kaçmamıştı. Beyzbol sopası hala benim elimde olduğuna göre sorun değil diye cevap verdi. Raporumu sana göndereceğim Castro. Teşekkür ederim. Ben de sokaklarda dolaşıp biraz koku almaya çalışacağım. Şimdilik hiç kimse bu yeni madde hakkında bir şey bilmiyor ama başka bir gezegenden geldiği görüşü bazı şeylerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Gümrükte bana borçlu olan birkaç memur tanıyorum. Eve durakladı ama sonra işbirliği konusunda samimi olmanın zamanı geldiğine karar verdi. Önce 5 numaralı gezegeni dene dedi. Pandora ölümünden 2 gün önce oradaydı. Gelirken başka bir gezegene uğrayıp uğramadığını araştıracağım. Güzel. Bana haber ver. Gülümsedi ve kızın kolunu tutan eli onun bileğine kaydı. Artık bu konuyu hallettiğimize göre müthiş bir ekip olacağımızı hissediyorum. Bu soruşturmalar başarıyla tamamlanırsa ikimizin de sicilini süsler. Ben daha çok katili bulmakla ilgileniyorum. Bunun terfimi nasıl etkileyeceği umurumda değil. Hey, ben de öncelikle adaletten yanayım elbette. Gamzesi seyirdi. Ama adaleti sağlarken bunun maaşımın yüzbaşı maaşına yaklaşmasına yardımcı olmasına itiraz etmem. Hayır, bu benim için de geçerli. O zaman anlaştık. Bugünlerde o nefis kahvenden içmek için odana tekrar uğrayabilirim. Elini uzatıp genç kadının bileğini tutarak hafifçe sıktı. Eve, dilerim arkadaşını temize çıkarırsın. Bunu içtenlikle söylüyorum. Arkadaşımı temize çıkaracağım. Casto iki adım uzaklaşmıştı ki Eve kendini tutamadı. "Casto," diye seslendi. "Evet sevgilim." "Ona rüşvet olarak ne teklif ettin?" "Dikene mi?" Casto'nun yüzünü Oklahoma eyaleti kadar geniş bir gülümseme kapladı. "Bir kasa halis İskoç viskisi." "Hemen kaptı. Kurbağaların dilleriyle sinek yakalamaları kadar büyük bir hızla." Casto dilini çıkarıp göz kırptı. "Hiç kimse rüşvet vermekte bir yasa dışı maddeler polisinden daha usta olamaz Eve." "Bunu unutmayacağım." Eve ellerini ceplerine soktu ama elinde olmadan sırıttı. "Casto'nun kendine özgü zarif bir tarzı var," dedi. "Bunu kabul etmek zorundayım." Peabody farkında olmadan "ama poposu çok büyük," deyiverdi. Gözüme çarptı. "Doğru söze ne denir?" "Eh Peabody, bu savaşı kazandık. Şimdi büyük savaşı kazanmaya bakalım." Rapor tamamlandığında Eve'in gözleri yorgunluktan şaşılaşmıştı. Gerekli yerlere birer kopya gönderildikten sonra Peabody'ye izin verdi. Polis psikoloğuyla randevusunu ertelemeyi düşünüyordu. Bu randevuyu ertelemesini haklı çıkaracak bütün nedenleri aklından geçirdi. Ama randevu saatinde kendini Doktor Mira'nın bürosunda bitki çaylarının ve keskin esansların tanıdık kokularını içine çekerken buldu. Mira, ipekli kumaştan pantolonunun içinde bacak bacak üstüne attı. "Beni görmeye geldiğine sevindim," dedi. Eve onun saç modelini değiştirmiş olduğunu fark etti. Eskiden ensesinde topladığı saçlarını kısacık kestirmişti. Gözleri doğal olarak aynıydı. Sakin ve masmavi. Bakışları karşısındakini anlamaya hazırdı. "İyi görünüyorsun." "İyiyim." Meslek yaşamın ve özel hayatın bu kadar hareketliyken nasıl iyi olabildiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Çok yakın bir arkadaşının cinayet zanlısı olarak tutuklandığı bir olayın soruşturmasını yürütmek senin için çok güç olmalı. Bununla başa çıkmakta zorlanıyor musun? "Görevimi yapıyorum. Mavis'i temize çıkaracağım ve bu suçu onun üstüne yıkmak isteyen katilin kim olduğunu bulacağım." "Sadakat duygunun çalıştığın kurumla arkadaşın arasında bölündüğünü mü hissediyorsun?" "Hayır, bu konuda düşündüm ve öyle olmadığını anladım." Eve elleriyle pantolonunun üstünden dizlerini ovuşturdu. Mira'yla ne zaman görüşse bunun yan etkisi olarak avuçları nemlenirdi. "Eğer Mavis'in masum olduğu konusunda en küçük bir kuşkum olsa ne yapardım bilmiyorum. Bundan hiç emin değilim ama onun bu cinayeti işlemediğini biliyorum. Bu nedenle sorunun cevabı açık. Bu seni rahatlatıyordur." "Evet, öyle sayılır. Ancak bu soruşturmayı bitirdiğimde ve Mavis temize çıktığında kendimi çok daha rahat hissedeceğim de bir gerçek. Sanırım senden randevu istediğimde endişeliydim ama şimdi toparlandım ve kontrolü ele aldım. Bu önemlidir. Kontrolün elinde olduğunu hissetmek. Direksiyonun başında olduğumdan emin olmazsam görevimi yapamam." "Bu özel hayatın içinde geçerli mi?" "Allah kahretsin. Hiç kimse direksiyonu Rourke'un elinden alamaz." "Demek işleri o yönetiyor, öyle mi?" "Eğer fırsat verirsen o yönetir," güldü. "Ona da sorsan aynı şeyi benim için söyleyecektir. Kimin direksiyon başında olacağı konusunda epey dalaşıyoruz ama sonunda aynı yöne gitmek istediğimizi fark ediyoruz. Beni seviyor." "Şaşırmış görünüyorsun. Şimdiye kadar hiç kimse beni sevmedi." "Onun gibi sevmedi. Bazı insanlar için birini sevdiğini söylemek kolaydır. Sözler. Ama Rourke'un sevgisi sadece sözde değil. O benim içimi görüyor ve bundan rahatsız olmuyorum." "Olman mı gerekir?" "Bilmiyorum. İçimde gördüklerim benim her zaman hoşuma gitmez. Ama Rourke'un hoşuna gidiyor. Hiç olmazsa anlıyor." Eve şimdi asıl konuşmak istediğinin bu olduğunu anlıyordu. İçindeki o kara lime lime uçlar. "Belki de bunun nedeni ikimizin de berbat yaşamlardan gelişimiz. İkimiz de insanların ne kadar kötü olabileceğini, gücün yanlış ellere geçtiğinde sadece yozlaşmakla kalmayacağını, insanların bedenini ya da ruhunu sakatlayabileceğini bilmememiz gereken yaşlarda öğrendik. Oh, onu tanımadan önce hiç kimseyle sevişmemiştim. Cinsel ilişkide bulunmuştum ama temeldeki gevşeme duygusunun dışında hiçbir şey hissetmemiştim. Hiç kimseyle gerçek bir yakınlık kuramıyordum," düşündü. "Yakınlık kelimesi doğru mu?" "Evet, bence çok doğru. Onunla yakınlaşabildiğini düşünmene neden olan şey nedir?" "Çünkü Rourke başka türlüsünü kabul etmez. Çünkü o..." Eve gözlerinin yaşarmaya başladığını hissetti ve kurutmak için göz kapaklarını kapayıp açtı. "Çünkü o İçimde daha önce kapadığım bir kapıyı açtı. O kadar yaralanmıştım ki o kapı kapanmıştı. Nasıl olduysa Ror, ruhumun bu köşesini kontrolü altına aldı. Ya da ben ölü olan o parçanın onun tarafından canlandırılmasına izin verdim. O parça çocukluğumda ölmüştü. Anlatmaya devam edersen kendini daha iyi hissedeceksin Eve. Bu babam bana tecavüz ettiği zaman olmuştu. Ürpererek nefes aldı. Artık gözyaşlarının akmasına aldırdığı yoktu. Bana tecavüz etti. Saygınlığımı yok etti ve canımı yaktı. Ona engel olamayacak kadar küçük ve zayıftım. Beni bir fahişe gibi kullandı. Beni güç kullanarak altına alıyor ya da bağlıyordu. Gözlerim görmez olana kadar dövüyor ya da bağırmayayım diye eliyle ağzımı kapatıyordu. Sonra bana tecavüz ediyordu. O kadar canım acıyordu ki duyduğum acı da neredeyse babamın hakareti kadar ahlak dışı hale geliyordu. Bana yardım edecek kimse ve gelecek seferi beklemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Mira yumuşacık bir sesle, "Bunun senin suçun olmadığını anlıyor musun?" diye sordu. İltihaplı bir çıvan patladığında sonuna kadar sıkılarak zehrin hepsi dışarı atılmalıdır. Ne o zaman, ne şimdi, ne de hiçbir zaman. Eve elinin tersiyle yanaklarını sildi. Polis olmak istiyordum. Çünkü polisler olayları kontrol altına alabilir. Kötü adamlara engel olurlar. Bu basit görünüyordu. Polis olup da bir süre görev yaptıktan sonra bazı insanların zayıf ve masum insanları hakimiyetleri altına aldıklarını görmeye başladım. Nefes alışı normale dönmüştü. Hayır, benim suçum yoktu. Bu babamın ve hiçbir şey görmediklerini, hiçbir şey duymadıklarını varsayan insanların suçuydu. Ama yine de utanıyorum. Hiçbir şey hatırlamadığım zaman hayat daha kolaydı. Ama uzun zamandır hatırlıyorsun, öyle değil mi? Kopuk kopuk parçalar halinde. 8 yaşımda sokakta bulunana kadar olan her şey kopuk kopuk parçalar halindeydi. Ya şimdi? Şimdi daha fazla, çok daha fazla parça var. Daha net ve daha yakın. Eliyle ağzını sıvazladı. Sonra elini tekrar kucağına koydu. Babamın yüzünü hatırlıyorum. Daha önce hatırlayamıyordum. Geçen kış Döblas olayında hafızamın tazelenmesine neden olan şeyler ortaya çıktı. Bir sürü benzerlik vardı. Yeterli miktarda. Sonra Rourke'la karşılaştım. O zaman her şeyi hızla ve gayet net olarak hatırlamaya başladım. Artık durduramıyorum. Durdurmak mı istiyorsun? Elimde olsa o 8 yılı hayatımdan silip atarım. Bunu büyük bir hırsla söylemişti. Bu sözler en derin duygularını yansıtıyordu. Bu yılların şimdiki yaşantımla hiçbir ilgisi yok ve olmamalı. Bunun böyle olmasını istiyorum. Eve, o 8 yıl ne kadar korkunç ve ahlak dışı olursa olsun, senin kişiliğinin oluşmasında rol oynadı. Güçlü bir insan olmana, masum kişilere acımana, kişiliğinin çok yönlülüğüne, esnekliğine katkıda bulundu. Bu anıları hatırlamak ve onlar üzerinde düşünmek senin kişiliğini değiştirmez. Sana birçok kez hipnoz tedavisini kabul etmeni önermiştim. Artık bundan vazgeçtim. Bana kalırsa bilinçaltın kendi denetiminde bu anıların yüzeye çıkmasına izin veriyor. Eğer bu doğruysa, Eve bu işin daha yavaş olmasını ve bilinçaltının kendisine nefes alacak zaman bırakmasını istiyordu. Belki hatırlamaya hazır olmadığım bazı şeyler olabilir ama anıların canlanmasına engel olamıyorum. Tekrar tekrar gördüğüm bir rüya var. Bu rüyayı son zamanlarda sürekli görüyorum. Pis ve eski püskü eşyalarla dolu bir oda. Penceresinde kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Odanın içinde bir yatak var. Boş ama lekeli. Bu lekelerin kan lekeleri olduğunu biliyorum. Büyük, geniş kan lekeleri. Kendimi odanın bir köşesinde kıvrılmış olarak görüyorum. Yine kan. Her yanım kan içinde. Yüzüm duvara dönük. Onu göremiyorum. Net olarak göremiyorum. Ama bu benden başkası değil. Yalnız mısın? Sanırım evet. Emin değilim. Sadece yatağı, köşeyi ve yanıp sönen o ışığı görüyorum. Yanımda, yerde bir bıçak var. Seni bulduklarında üzerinde bıçak yarası yokmuş. Eve'in dehşet dolu gözlerinin altı çökmüştü. Mira'ya baktı. Biliyorum, dedi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 11. ayrımda.